satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Nuri Göktaş'la birlikte ben Bilal Çetin, Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Değerli gazeteci arkadaşım Fatih Atik'le birlikte Türkiye ve Dünya gündeminin satır aralarını okumaya çalışacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en önemli gündem maddesi 24 Haziran seçimleri sonrasında ortaya çıkan tablo. 24 Haziran'da yapılan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya çıkan tablonun ardından yeni parlamentonun nasıl oluşacağı, parlamentoda nasıl bir yönetim şeklinin ortaya çıkacağı ve yeni kabinenin nasıl oluşacağı Türkiye'nin en önemli gündem maddesi. 24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk toplantısını cumartesi günü yapması bekleniyor. Cumartesi günü yapılacak toplantıda milletvekilleri yemin edecek ve göreve başlayacaklar. Pazar günü ise Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmesi ve görevine başlaması bekleniyor. Tüm bu süreci satır arası programında konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde nasıl bir sistem isteyecek, yeni dönemde neler olacak, tüm bunları detaylarıyla satır arasında konuşacağız. Tabi 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay tartışmaları bugün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamaların ardından iyice alevlendi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kurultay istediğini açık ve net bir şekilde kamuoyuna deklar etti. Bu deklarenin Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl bir etki göstereceğini de satır arasında değerlendireceğiz. Tabi CHP'de kurultay çağrılarına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan jet hızıyla cevap verdi ve CHP'de kurultayın gündemde olmadığını ifade etti. Tüm bu detayları satır arası programında değerlendireceğiz. Sevgili dinleyiciler, 24 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan tablo, milletin kararı net bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığının yolunu açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halkın %52'sinin oyunu alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi ve 24 Haziran seçimleriyle birlikte Türkiye yeni bir hükümet modeline de geçti. Artık parlamenter sistem yerine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de devreye girmiş oldu. Tabii yeni sistemin farklılıkları var. Yeni sistemde milletvekili olanların bakan olmasına bir engel getiriliyor. Yani parlamentoda görev yapan milletvekilleri kabinede bakan olamayacak. Mevcut sistemde kabinenin büyük çoğunluğu milletvekillerinden oluşuyordu. Ancak yeni sistemde milletvekilleri bakan oldukları zaman milletvekilinden istifa etmek zorunda kalacaklar. Burada merak edilen nokta şu: AK Parti'nin 295 milletvekili var. Kabinede görev alması için kaç tane milletvekilinin istifa edeceği ya da istifa edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Tüm bu soruların cevaplarını pazar günü alacağımızı ümit ediyorum. Tabii yeni sistemin en önemli özelliklerinden birisi de yeni bakanlıkların kurulacak olması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimler öncesinde bakanlık sayısında azaltmaya gidileceğini açıklamıştı. 26 olan bakanlık sayısı 16'ya indirilecek. Bu bakanlıkların ne zaman kurulacağı da merakla bekleniyor. Bizim edindiğimiz bilgilere göre yeni bakanlıkların kurulmasına ilişkin düzenlemeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mecliste yemin etmesinin ardından yürürlüğe konulacak. Ve bu düzenlemeler artık mecliste yasa tasarısı, yasa teklifi verilmesi ve kanun çıkarılması yöntemiyle değil, Cumhurbaşkanı kararnamesi yöntemiyle gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından 16 tane bakanlık kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayınlanacak ve bunun ardından da yeni bakanlar belirlenerek Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yoluna devam edecek. Yeni sistemde eskiden olduğu gibi bakanların artık daha doğrusu Bakanlar Kurulu'nun meclisten güven oyu alması gibi bir düzenleme de bulunmuyor. Cumhurbaşkanı seçildiği anda halktan güven oyu almış oluyor. Hükümetin başı olan Cumhurbaşkanı halktan güven oyu aldıktan sonra tekrar meclisten bir güven oyu almasına gerek kalmıyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinedeki bakanların isimlerini açıkladıktan sonra bu bakanlar mecliste de yemin edecekler. Mecliste yemin etmelerinin ardından da ertesi gün görevlerine başlayacaklar. Bu göreve başlama süreci de yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle azaltılmış oldu. Bürokratik işlemler azaltılmış oldu. Ve yeni sistemde bakanlar yeminle birlikte görevlerine başlayacaklar. Tabi burada merak edilen kabinede hangi isimlerin yer alacağı. Bu isimler tabi kamuoyunda tartışılıyor. Gazeteci arkadaşlarımız bakan totolar oynamaya başladılar. Ama ben şunu anlatmak istiyorum. Eski AK Parti milletvekillerinden Sadık Yakut'un bir beyanı vardır. AK Parti'de kimin bakan olacağı konusunda ya da AK Parti'de nelerin olacağı konusunda iki kişi bilir. Biri Cenab-ı Allah, diğeri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sadık Yakut der ki Cenab-ı Allah'ın işine karışılmaz. Recep Tayyip Erdoğan da işine karıştırmaz şeklinde bir değerlendirmesi vardır. Bu nedenle yeni dönemde kimlerin bakan olacağı, meclis yönetiminde kimlerin olacağı bu konudaki belirleyici olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisi olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar da kabinede kimlerin yer alacağı, meclis yönetiminde kimlerin yer alacağı konusunda bir sinyal verdiğini biz duymadık. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da pek usulü değildir bu. Önceden kabinede yer alan isimleri açıklamak.
Ama beklenti müthiş. Herkes böyle bekliyor. Ankara'da şimdi 3 tane koltuk var. Bilal, değişecek olan 1400 tane mi?
1400 tane mi? Evet. Yani şeyleri de sayarsak yani. Tabii genel müdürler, tabii. Daire başkanları, bakan yardımcıları onları da sayarsak.
CV'ler havada uçuşuyor şu an.
CV'ler havada uçuşuyor.
Havada çarpışıyorlar.
Evet. Şimdi milletvekili olan isimler çok bakanlık beklentisine girmiyorlar. Ama milletvekili olamayan isimler var. Mesela listeye alınmayan AK Parti'de 160 tane milletvekili var. Onların hepsi şimdi kendisini potansiyel bakan adayı olarak görüyor. Bakanların çoğu dışarıdan atanacağı için bakanlıktaki bürokratlar bile artık kendilerini bakan adayı olarak görmeye başladılar. O yüzden çok sayıda bakan adayı var. Tabii bundan sonra müsteşar ve müsteşar yardımcıları gibi bir makam olmayacak mesela. Onların yerine
müsteşar yardımcısı var ya.
Olmayacak.
Olmayacak mı?
Evet, müsteşar ve müsteşar yardımcısı olmayacak. Bakan yardımcıları olacak bakanlıklarda ve genel müdürler olacak. Ayrıca mesela genel müdür yardımcılığı gibi de makamlar bulunmayacak. Artık genel müdür ve daire başkanlığı şeklinde bir yapılanma olacak diye biliyorum ben. Yani bürokratik oligarşik engelleri azaltan, bürokratik basamakları azaltan düzenlemeler yapılması planlanıyor. Bürokrasinin daha hızlı işlemesi, işlerin daha evvel hayata geçirilmesi açısından bu düzenlemeler gündeme getirilecek. Tabii şimdi meclis cumartesi günü toplanacak. Yemin töreni olacak cumartesi günü. Pazar günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin edecek ve yeni sistem bu yeminle birlikte hayata geçmiş olacak. Tabii Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin şöyle bir faydası var. Artık işler daha hızlı yürüyecek. Yani örneğin bir karar alınması gerekirken bakan başbakana tavsiye ediyor. Başbakan Cumhurbaşkanının imzası gerekiyor. Çok imzalar artıyordu. Bu sefer Cumhurbaşkanı imzasıyla pek çok işlemi, pek çok eylemi hayata geçirmek mümkün olabilecek. Cumhurbaşkanı kararnameleriyle pek çok düzenlemeyi hızlı bir şekilde hayata geçirmek mümkün olacak. Bunlar tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği faydalar.
Evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin zaten amacı buydu. Yani bürokrasiyi azaltıp devleti daha hızlı, aktif ve etkin bir yapıya dönüştürebilmek. Adeta bir şirket mantığıyla, özel anonim şirket mantığıyla devleti yönetebilmek. Çünkü pek çok konu var ki işte diyorsun ki işte şu masanın üstündeki suyu alacağız, bu tarafa koyacağız diye bir karar alıyor hükümet. Bürokrasiden bu suyun yol boyunca dökülebileceği, ondan sonra paketin açılmazsa başına neler gelebileceği bir sürü engel çıkabiliyor. Yani bir görüş vermesi gereken bürokrasi. Bunları uzattıkça 6 ay, 7 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene uzayabiliyor projeler. Dolayısıyla bunu azaltıcı bir etkisi olması hedefleniyor. Bir de şu var, tabii istikrar anlamında Cumhurbaşkanı ya da başkan tek başına karar verici olacak. Yani burada tek kişiyi seçeceğiz. Ve pek çok kanuni düzenlemenin de önüne geçebilecek, hızlı karar almayı sağlayabilecek düzenleme olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sistemi var. Dolayısıyla bu başlı başına hızı beraberinde getirecek bir durum. Tabii az önce dedim yani 1400 tane koltuk var Ankara'da. Milletvekillerini çıkartırsan bu sayı biraz daha azalabilir. Ama ve lakin çok da talep var. Şimdi bütün sistem devlet bürokrasi sistemi alt üst olmuş vaziyette. Yani yenilerine atamaları da Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Ama herhalde şunu biliyorum ben. Cumhurbaşkanlığında bir çalışma yapılıyor ve bir CV havuzu, aday havuzu oluşturuldu. Herkesin niteliklerine göre bakan da olsa, milletvekili de olsa, genel müdür bürokrasi de olsa oralarda görev yapan, yapmış isimlerle ilgili bir analiz çalışması yapılıyor. Hangi görevi yapabilir? Bundan önceki müktesebatı nedir? Eğitimi nedir? Bununla alakalı bir CV havuzu, özgeçmiş havuzu oluşturuldu külliyede. Bunlar Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın da gözden geçirmesiyle çeşitli yerlere atanacak. Evet. Devlet sistemimiz baştan aşağı değişiyor. Yani o nedenle bu bir çırpıda olabilecek bir şey değil. Yani en az bir yıla yayılacak olan bir düzenlemeden bahsediyoruz. Ama şunların olması gerekiyor. Şimdi pazar günü Cumhurbaşkanı yemin ettikten sonra pazartesi günü yurt dışına çıkıyor. Dolayısıyla hem bakanların hem de özellikle Cumhurbaşkanı yardımcısının birinci, ikinci artık kaç tane olacaksa onun da yemin etmesi gerekiyor. Onun da açıklanması gerekiyor.
Neden?
Çünkü Cumhurbaşkanı'na vekalet etmesi gerekiyor. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'na vekalet görevi meclis başkanında değil.
Çünkü yasamayla yürütme kesin olarak birbirinden ayrıldı.
Aynen.
Parlamenter sistemde nedenle Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığı zaman meclis başkanı vekalet ediyordu ama yeni sistemde Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet edecek.
Evet, artık şey de
senin söylediğin ortada. Ayrıntı da önemli tabii.
Onun bir an önce açıklanması gerekiyor. Evet. Yani yurt dışına çıkacağı için vekaleti bırakacak birisi lazım. Artık başbakanlık da yok. Şimdi son başbakanımız Sayın Binali Yıldırım bugün yoğun bir program koydu kendisine.
Evet.
Kamu kurumlarına veda ziyareti gerçekleştiriyor. Şu dakikalarda da TRT'ye bir ziyaret gerçekleştirmesini bekliyoruz. Az önce ben TRT binasına girerken genel müdürlük önünde yoğun bir hazırlık vardı.
Evet.
Canlı yayın araçları, kameralar bahçeye kurulmuştu. TRT'nin yönetim ekibi, yönetim kurulu.
Genel müdürümüz İbrahim Eren başta olmak üzere genel müdür yardımcıları ve TRT üst düzey yönetimi Sayın Başbakan'ı karşılamak için hazır bekliyorlar. Sayın Başbakanımız tabii bugün sadece TRT'yi değil, sabahtan itibaren sırasını şaşırabilirim ama öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir veda ziyareti gerçekleştirdi.
Evet.
Genelkurmay Başkanlığı'na, Yargıtay Başkanlığı'na, Danıştay Başkanlığı'na, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na, Diyanet İşleri Başkanlığı'na
Ve
biraz sonra da TRT Genel Müdürlüğü'ne bir veda ziyareti gerçekleştirecek.
Akşamda
Başbakanlık personeliyle vedalaşacak. Tabii Binali Yıldırım Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak tarihe geçen bir isim oldu. Ve Binali Yıldırım son başbakanlığı döneminde kendi tabiriyle başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Binali Yıldırım'ın tabiridir bu. Sayın Başbakan'ın tabiridir. Çünkü Sayın Başbakan'ın başbakanlığı döneminde 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü gibi bir darbe teşebbüsüyle karşılaştı Türkiye. Çok sıkıntılı dönemler yaşadı ama Binali Yıldırım'ın hem liderliği hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la olan dayanışması, işbirliği ve ona olan desteğiyle bu süreçleri Türkiye başarılı bir şekilde atlattı. O yüzden de Başbakan Binali Yıldırım'a verdikleri hizmetlerden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum ben özellikle.
Ve zor bir dönemde yaptı.
Vatandaşlarımızın da Başbakan Binali Yıldırım'a bir şükran ve minnet borçluluğu olduğunu ifade etmek istiyorum.
Ama tabii görev burada bitmiyor. Sayın Başbakan, bu son başbakan ama aynı zamanda İzmir'in milletvekili olarak
yeniden
parlamentoya devam edecek görevinin başında. Adı tabii meclis başkanlığı için geçiyor. Daha önce Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olacağı söyleniyordu ama şu anda benim duyumlarıma göre meclis başkanlığında artık Sayın Binali Yıldırım'ın ismi kesinleşmiş gibi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu noktada bir itirazı bulunmuyor. Binali Yıldırım'ı önümüzdeki hafta içerisinde yani 15 Temmuz'a kadar zannediyorum meclis başkanlığı koltuğunda göreceğiz.
Sen biraz önce ifade ettin. Cumhurbaşkanımız pazartesi günü yurt dışına çıkacak yemin ettikten sonra. Şimdi tabii devlette devamlılık esastır ve devlette boşluk olmaması gerekir. Benim edindiğim bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü mecliste yemin ettikten sonra 16 bakanlığın kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bir saat içinde yayınlanacak resmi gazetede ve yeni bakanlıklar kurulacak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Ve resmi gazetede bu yayının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları da açıklayacak.
Evet, onların yemin etmesi gerekiyor.
Onlar da o gün muhtemelen mecliste yemin edecekler.
Pazar günü mü?
Pazar günü meclis genel kurulunda. Ve pazar mükerrer sayıda da resmi gazetede yayınlanacak zaten göreve başladıkları. Meclis genel kurulunda ama göreve başlamaları için yemin etmeleri şart değil bildiğim kadarıyla. Yeminlerini daha sonra da yapabilirler. Resmi gazetede yayınlanması yeterli göreve başlamaları için. O yüzden mükerrer sayıda yayınlandıktan sonra Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar görevlerine başlamış olacaklar. Yeminlerini de daha sonra yapabilirler diye biliyorum.
Parlamento açık zaten. Yani sonuna kadar herhalde açık kalacak.
Zaten 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıl dönümü de yaklaşıyor. 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine özel bir oturum olacak. 15 Temmuz'u unutturmaya yönelik etkinlikler düzenlenecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.
Külliye'de falan da var.
Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile 15 Temmuz'dan sonra başlayacak. O yüzden 15 Temmuz tarihine kadar da mecliste yemin edebilir Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar. İstersen biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalara girelim.
Evet, tabii.
Aslında CHP'deki tartışmalar biraz duruldu derken bugün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yaptığı sürpriz açıklama tartışmaları birden alevlendirdi. Dün CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bir akşam yemeğinde bir araya geldiler. Eşler de vardı bildiğimiz kadarıyla bu yemekte ve bir otelde akşam yemeği yediler. Bu yemekte işte bir sular duruldu. Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında barış anlaşması imzalandı diye düşünürken bugün Muharrem İnce sürpriz bir açıklama yaptı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na onursal genel başkanlık teklif ettiğini, kurultay çağrısı yaptığını ifade etti. Ortalık toz duman oldu yine.
Bombayı patlattı yani. Böyle çekti bombanın pimini, attı ortalığa. Şimdi bizim muhabir arkadaşlarımız haber verdiler. Muharrem İnce meclise geldi diye. Dedim ki meclise niye geldi Muharrem İnce? Düşünüyorum şimdi ne yapacak acaba? Milletvekili de değil. Kayıt yaptıramaz. Zaten meclis kapalı yani. Dedim bunun altında bir bit yeniği var bakalım. Sonra Yalova...
Muharrem İnce şu anda milletvekili ama.
Şu anda milletvekili. Tamam ama yani ama şeye tekrar kadar seçilmedi. Yani,
ha, yemin törenine kadar milletvekili devam ediyor yani.
Devam ediyor. Şu anda Yalova milletvekili.
Yalova milletvekili şu anda.
Ama mecliste bir şey yok yani. Evet. Sonradan öğrendik ki Yalova milletvekiline söz vermiş. Hı hı. İşte bugün ona eşlik etmek üzere meclise gelmiş derken bombayı patlattı zaten canlı yayında. Şok yani. CHP'de kimse böyle bir şey beklemiyordu. Bekliyorlardı da. Muharrem İnce'nin böyle bir açıklama yapması.
Niye? Çünkü ben bir baktım. Arşivlere baktım. 6 gün önce Muharrem İnce'nin yaptığı bir açıklama var. Muharrem İnce 6 gün önce yaptığı açıklamada diyor ki ne zaman yapmıştı bu açıklamayı?
Murat
Karayalçın ve Altan Öymen'le bir araya gelmişti. O görüşmenin ardından Muharrem İnce bir açıklama yaptı. Kurultay isteyecek misiniz diye bir soru sormuştu galiba gazeteciler. O da dedi ki benden dedi kurultay diye bir şey duymayacaksınız dedi. Eğer dedi böyle bir şey duyarsanız dedi olmayacak gibi bir şey söyledi ama bugün de tam
kimse istifa etmesin benden kurultay diye bir şey duymayacaksınız dedi.
Ama bugün de tam tersi bir açıklama yaptı.
Daha öncesi de var. Şimdi adaylık süreci kampanya devam ederken Fox televizyonuna çıkmıştı. Orada da sordular bunu. Evet. Tekrar dedi eğer seçilemezseniz genel başkan başkanlık adayı olacak mısınız diye. Hayır olmam. Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmam dedi önce. Hı-hı. Ondan sonra işte senin dediğin açıklamayı yaptı.
Evet.
Kurultay lafı çıkmayacak ağzımdan diye. Bugün de birdenbire çıktı ortalığa dedi ki gene ben aday olurum demiyor.
Evet.
Ama şunu diyor. Olağanüstü kurultayı topla. Genel başkanlığı bana bırak. Dediği şey bu yani. Çekil kenara diyor Kılıçdaroğlu'na. Ama bu o kadar kolay bir iş değil. Şimdi bombayı patlattı. Bir de bu CHP genel başkanlarında böyle oluyor herhalde. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu da Deniz Baykal tartışılırken.
Zaten hemen zihinlere Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması geldi. Geçmişte tabii. Yaptı.
O da dedi ki ben aday olmayacağım dedi. Ondan sonra bir genel merkeze gitti geldi. Bir baktık adaylığını açıkladı. Bir de orada ilginç bir benzerlik daha var. Arşive baktım ben. Kemal Kılıçdaroğlu da Deniz Baykal'a onursal genel başkanlık önermiş o zaman. Yani öyle bir durum da var. Aha. Şimdi kendi başına gelenler, yani onun yaptıkları kendi başına geliyor diyoruz. Ama burada başka bir durum var. Şimdi burada o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nu şöyle söyleyeyim ben. Genel başkan adayı olduğu en büyük destekçisi kimdi? Genel başkan olurken şeydi, Deniz Baykal'ın sağ kolu
Önder Sav.
Önder Sav'dı.
Evet.
Şimdi Önder Sav'ın desteğiyle partinin başına geçti. Ondan sonra önce Önder Sav'ı yedi. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu. Ondan sonraki en büyük rakibi Mustafa Sarıgül'dü. Hı hı. Mustafa Sarıgül'ü İstanbul'a aday gösterdi. Orada da onu yedi.
Evet.
Kemal Kılıçdaroğlu şimdi Ulusalcıları partiden gönderdi.
Hı hı.
Ondan sonra aslında 8 yılda 9 tane seçim kaybetti ama kendi koltuğunu inanılmaz sağlamlaştırdı Kemal Kılıçdaroğlu. Şu anda partiye tam hakim vaziyette.
Evet.
Yani bugün Muharrem İnce gelse hatta bu programda başka arkadaşlarla konuşurken demiştik ki bugün yani Atatürk gelse öyle bir delege yapısı var ki
evet.
Kemal Kılıçdaroğlu'nu indiremez yani.
Kemal Kılıçdaroğlu istemediği sürece onu indiremez.
Kimse indiremez. Yani şimdi şöyle bir durum var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece bu demokratik yarış olduğunu düşünelim, tamam mı? Kılıçdaroğlu'nu demokratik yarışla koltuktan kaldıramazsınız. Bunun o koltuğa oturmakta ısrar etmesinin özel nedenleri de var.
Evet.
Hem siyasi nedenleri var, hem özel nedenleri var. Hı hı. Nedir bunlar? Şu, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu hakkında öylesine ağır davalar açıldı ki, yani öylesine ağır tazminat yükü bekliyor ki onu.
Hı hı.
Eğer bu davaları kaybederse, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı neredeyse 2 trilyonluk totalde hı hı. dava var. Hakkında açılmış bir takım ceza soruşturmaları var.
Hı hı.
Şimdi bunlarla alakalı olarak büyük sıkıntılar yaşayabilir Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla genel başkanlık koltuğundan kalkmak ve üstüne üstlük bu davaları kaybetmek inanılmaz bir maddi zarara ve belki de farklı bedellere yol açabilir. Hı. O nedenle Kılıçdaroğlu zaten ilk açıklamalar nasıl oldu? Bülent Tezcan açıklama yaptı. Dedi ki özel yemekte konuşulanların kamuoyuna duyurulması doğru olmamıştır dedi. Evet. Ve bizim gündemimizde olağanüstü kurultay yok dedi.
Evet.
Şimdi Muharrem İnce bir dip dalgası, aslında bu dip dalgası iktidara karşı kullanılan bir söylem.
Hı hı.
Fakat belli ki dip dalgası aşağıdan muhalefet için geliyor.
Hı hı.
Muharrem İnce, ben Muharrem İnce'nin çok fazla yapabileceği bir şey olduğu kanaatinde değilim.
Hı hı.
Sadece ben elini pazarlık gücünü yükseltmeye çalışıyorum.
Tabii Muharrem İnce'nin bugün yaptığı açıklamada dikkat çeken bir nokta da var. Orada diyor ki eğer diyor genel başkan gereğini yapmazsa diyor örgüt diyor. Gereğini yapar şeklinde bir açıklama yaptı. Ben de seninle aynı kanaatteyim. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu istemezse ne delegelerin ne de örgütün Kemal Kılıçdaroğlu'nu oradan indirebilecek gücü olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden Muharrem İnce yanlış bir düşünce içinde.
Olağanüstü kurultay toplanır.
Hı-hı.
Yani CHP'de bu saatten sonra olağanüstü evet. kurultay toplanmaz demiyorum ben. Olağanüstü kurultay
ama toplanır
kaçınılmaz
işte.
Olarak evet. toplanır.
Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu belki devirmek zor yani bu aşamada.
Başkanlık seçimi olmaz.
Hı-hı.
PM'de de değişiklik olur, parti meclisinde, MYK'da değişiklik olabilir. Ama Kılıçdaroğlu yani Kemal Kılıçdaroğlu partiyi kolay kolay terk etmez.
Evet.
Zaten direniş kararı da aldılar yani.
Hı-hı.
Hemen o açıklamalar sert bir şekilde geldi. Perşembe günü de normal MYK'larını toplayacaklar. Hı. Şimdi şöyle bir durum var. Siyasette sonuç almak için yapılır siyaset. Kazanmak için yapılır. Hı. CHP tabanının artık bir kazanım görmek istediğini biliyoruz.
Hı hı.
Muharrem İnce bu rüzgarı estirdi. CHP tabanını hareketlendirdi. Böyle bir ivme kazandırdı. Farklı bir üslupla
evet.
siyaset sahnesine çıktı ve bir hareket getirdi aşikar. Fakat bu CHP'deki değişim dinamiklerini harekete geçirmeye yeterli değil.
Hı hı.
Yani Kemal Kılıçdaroğlu karşısında imza toplayabilecek mi mesela Muharrem İnce? Ben diyor imza toplamayacağım diyor. Kim toplayacak imzayı? Bütün delegelere şey hakim. Kemal Kılıçdaroğlu hakim.
Evet, evet.
Delegeler imza vermezse hiçbir şey yapamazlar. Üstüne üstlük CHP'yi bekleyen bir yerel seçim var. Ve CHP'de yerel seçim koltuklarını, belediye başkan adaylıklarını kim belirleyecek mevcut koşullar altında? Kemal Kılıçdaroğlu belirleyecek.
Evet.
Yani Kemal Kılıçdaroğlu özellikle Batı Anadolu'da kıyı kesimlerde, İstanbul'daki büyük belediyelerde Ankara'daki büyük ilçe belediyelerinde söz sahibi olacak.
Evet.
Şimdi burada o belediyeleri hangi ekip yönetecek? Kimin adamı gelecek oraya? Kimler, hangi isimler seçilecek? Bunlar önemli. Böyle bir yerel seçim arifesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu o koltuktan kaldırmak öyle kolay değil.
Peki Muharrem İnce pazarlık gücünü arttırmaya çalışıyor dedim biraz önce. Yani oradan kastın şey mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
yani istiyor aslında. Yani ben öteden beri Muharrem İnce'nin Büyükşehir...
Hatta şöyle bir şey de yazıldı, çizildi. Muharrem İnce'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı teklif edildi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Ama Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'nin kazanması zor. Garanti olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı istiyorum dediği de iddia edildi.
Bunlar iddia ama ben öteden beri... Yani sevgili Bilal, şöyle bir durum var. İsterse yani Muharrem İnce değil Kemal Kılıçdaroğlu kendisi olsun. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının bu seçimi kazanamayacağı zaten
evet.
Bilinen bir şey yani.
Aha.
Bilinen bir şey. Şimdi bunu görmek için yani bunu hissetmek için yani eğitim almaya gerek yok yani. Oy oranları belli. Karşı tarafı muhalefetin tamamını bir araya getirmeye kalksanız bile AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde yeterli çoğunluğu sağlayamıyorsunuz.
Evet.
Bunu biz görüyoruz da CHP'liler görmüyor mu?
Hı hı.
Son ana kadar niçin uğraştı Kemal Kılıçdaroğlu? Ortak aday için uğraştı. Abdullah Gül üzerinde uğraştı.
Evet.
En sonunda olmaz olmaz denilen şey Muharrem İnce oldu. Hatta hayatta Abdülhatif Şener'in adı bile gündeme geldi yani.
Evet.
Şimdi bizim gördüğümüzü Kılıçdaroğlu görmüyor mu? Seçilemeyeceği aşikar.
CHP genel
başkanı. Orada hesap var yani. Evet. Kılıçdaroğlu şöyle bir şey teklif etti o zaman. Sen şimdi aday ol. Sonra seni belediye başkanı yaparız.
Hı hı.
Bu net bir şekilde konuşuldu CHP'de. Şimdi o günkü süreçten sonra ama onlar da Muharrem İnce'nin böyle bir hava estirebileceğini beklemiyorlardı, tahmin etmiyorlardı.
Evet.
Dolayısıyla şimdi ilk gün yaptığı açıklamayı hatırla Kılıçdaroğlu'nun. İlk gün yaptığı değil de ilk
seçimden
yaptığı açıklamayı
sonraki.
Seçimden sonraki. Hı. Ne kadar öfkeliydi. Muharrem İnce'nin adını bile ağzına almadı.
Evet.
Ondan sonra Muharrem İnce dedi ya ben kurultay falan düşünmüyorum diye işte senin söylediğin açıklamaları yaptıktan sonraki gün Kılıçdaroğlu rahatlamış bir şekilde çıktı kameraların
evet.
Karşısına. Bu sefer dedi ki Muharrem İnce bizim canımız ciğerimizdir. Bütün teşkilatlara emir veriyorum. Karşılayın, uğurlayın falan filan. CHP jargonunda bu kelime ne biliyor musun? CHP jargonunda bu Kılıçdaroğlu'nun söylemi. Yedirin içirin, gönderin. Tamam mı? Yani Kılıçdaroğlu rahatlamıştı ama dünkü görüşmeden sonra bugün yapılan açıklama yine Kılıçdaroğlu cephesinde tepki doğurdu.
Hı hı.
Yani ben pazarlık yaptığını düşünüyorum. Biraz böyle toplumsal destek bulmaya çalışıyor Muharrem İnce diye düşünüyorum. Ama bu görüşmenin arkasından ben yine bir adaylık alacağını tahmin ediyorum.
Belediye başkan adaylı mı?
Evet.
Hı hı.
Yani Kemal Kılıçdaroğlu mutlaka ve mutlaka CHP'de olağanüstü kurultayı toplayacaktır.
Hı hı.
Bu genel başkan seçimli olur, genel başkan seçimsiz olur ayrı. Bu süreçten sonra kurultaya gidilir yani kesin.
Evet.
Bir de Muharrem İnce şeylerin de desteğini aldı. O Murat Karayalçın mesela direkt olarak Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini istedi. Ondan sonra Hikmet Çetin de çekilmesini istedi. Ve Deniz Baykal da işaret etti. Tüzükte ne yazıyorsa olsun dedi. Yani kurultay işareti verdi. Deniz Baykal'la gittiler.
Evet.
Bunların da desteğini aldı. Tabandan da bir destek buluyor Muharrem İnce.
Hı.
Zorluyor şimdi karşı tarafı. Bir orta yolda bulunacak. Buluşacaklar.
Evet.
Pazarlık devam ediyor
evet.
Yani. Ama iyi ki CHP var. Böyle müthiş malzeme oluyor.
Hı-hı.
Siyasette CHP üzerine muhafazakar partilerde böyle kulis, böyle hareketli temaslar, trafik o kadar olmuyor.
Ya zaten CHP yıllardan
ama
beri
CHP siyasetin rengi gibi.
Medyadaki CHP'nin şeyi Kurultaylar Partisi'dir.
Evet.
Sürekli CHP'de kurultaylar
eksik. Bir de şöyle bir tüzükte şey var onun. Her kurultay yapıldığında personele ikramiye veriyorlar. Tamam mı?
Öyle mi?
Öyle bir konu.
O zaman personel de kurultay yapılsın
tabii
diye
canım,
dört gözle bekliyorlar. Tabii CHP'de bundan sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz. CHP sözcüsü ve genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan'ın açıklamalarında dikkatimi çekiyor benim. Bugün ya da dün mü bir açıklaması vardı mesela. Dedi ki iktidar olabilmek için dedi CHP'nin dışındaki mahallelere dedi sıcak gelen mesajlar vereceğiz dedi. Sadece CHP'nin mahallesine verdiğimiz mesajlarla iktidar olamıyoruz Türkiye'de dedi. O yüzden dedi CHP'nin dışındaki mahallelere de çıkacağız ve onlara da mesajlar vereceğiz dedi. Hatta bir röportajında da dedi ki CHP'de genel başkan değişmez. Gerekirse dedi altındaki isimler değişir dedi. Genel başkan yardımcıları değişir dedi. Eğer dedi seçimde bir dedi başarısızlık varsa dedi bu başarısızlık bizlerin dedi sorumluluğunda olan bir şeydir dedi. sorumluluğu üzerlerine aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu korumak adına belki böyle bir açıklama yaptı ama Bülent Tezcan'ın da açıklamaları dikkat çekiciydi.
Tabii bunu denemediler mi zaten? Denediler farklı kesimler açılmayı.
Yo, mesela Muharrem İnce o farklı kesimlere açılma politikasını iyi yürüttü bence Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde. Ama CHP mesela o süreci yönetemedi.
İnandırıcılık problemi.
Farklı kesimlere mesaj verme konusunda bir politika geliştiremediler. Senin de söylediğin gibi biraz da tabii inandırıcılık sorunları
Kılıçdaroğlu
da
var. Kılıçdaroğlu'nu şimdi cuma namazında mı göreceğiz yani?
Muharrem İnce'yi seçimden sonra göremedik ama
cuma namazında. Her gün kılıyordu cumayı biliyorsun.
Tabii CHP'de bundan sonra neler olacağını herkes merakla bekliyor ama CHP'de suların durulmayacağı da görülüyor. Özellikle yerel seçim sürecinde ben bu suların daha da ısınacağını düşünüyorum. Çünkü CHP'nin belediye başkanlığı kazandığı işte İzmir gibi, Muğla gibi büyükşehir belediyeleri, Çankaya gibi, işte Bakırköy gibi önemli belediyeler CHP'de kavganın yaşandığı yerler.
Bir de şimdi şöyle bir taraf
yerel
var.
Yerel seçimlere kadar bu kavgalar devam edecek.
Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP, CHP'nin kazandığı yerel seçimlerde kalesi gibi görülen yerlerde eğer ittifak yapıp bunu sürdürebilirse, yaptıkları ittifakı yerel seçime de yansıtabilirlerse,
evet,
CHP'nin gibi görünen o büyük şehirleri alabilirler. Eskişehir'i, Aydın'ı, Muğla'yı, hatta
İzmir'i bile
zorlayabilirler yani. İzmir. Zor ama İzmir'i bile zorlayabilirler.
Evet.
Dolayısıyla böyle bir tehlike de var. Hı. Şimdi bu tehlike de ortadayken Kılıçdaroğlu daha böyle korumacı bir refleks hareket edecektir diye düşünüyorum ben. Yerel seçim çok önemli. İktidara gelemiyor CHP.
Evet.
İktidar partisi olamıyor ama büyük şehirlerde belediyeleri alabilmek büyük başarı CHP açısından. Evet. Son 20 yıldır CHP böyle götürüyor siyasetini. Hı hı. Büyük şehirler üzerinden götürüyor, ilçe belediyeleri üzerinden götürüyor. Evet. Kılıçdaroğlu yerel seçimler artık yani böyle çok özür dilerim amiyane tabirle yumurta kapıya gelmişken genel başkanlık koltuğunu bırakıp gitmez. Hı hı. Bu siyaseten. Bir de dediğim gibi özel nedenleri var. Hı hı. Yargılamalar, davalar, şunlar bunlar.
Tabii bir de yerel seçimlerde de CHP bir başarısızlık elde ederse Kılıçdaroğlu'nun artık zaten o koltukta durması mümkün değil. Kılıçdaroğlu şu anda bütün ümitlerini yerel seçimlere bağlamış durumda. Yerel seçimlere yoğun bir şekilde hazırlık yapacak CHP yönetimi. Ama yerel seçimlerde alınacak bir başarısızlık, senin de söylediğin gibi Cumhur İttifakı, AK Parti ile MHP yerel seçimlerde de bu ittifakını sürdürebilirse pek çok büyük şehri CHP kaybedebilir.
Şeye gönderebilirler Muharrem İnce'yi, İzmir'e. Ama İzmir'de şöyle bir durum var. Mevcut belediye başkanıyla genel merkezin arası çok iyi değil.
Evet. Ve mevcut belediye başkanı da İzmir'de çok sevilen bir isim. Aziz Kocaoğlu.
Aziz Kocaoğlu seviliyor ama Muharrem İnce de seviliyor. Evet. İzmir mitingini hatırla. Müthiş bir destek vardı.
Evet, müthiş bir destek vardı ama Aziz Kocaoğlu eğer aday gösterilmezse İzmir'de bence Muharrem İnce bile aday gösterirse CHP'nin oylarında bölünme yaşanabilir.
Olabilir mi?
Evet, o yüzden Aziz Kocaoğlu'nu bir kenara itemezler bence İzmir'de. O yüzden Aziz Kocaoğlu'nu da ikna ederek yapmaları gerekir. Ama ben CHP'nin Muharrem İnce'yi İzmir'den aday göstereceğine ihtimal vermiyorum. Ancak onu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na aday gösterebilirler. Onu da kaybetsin diye gösterebilirler.
Ankara olabilir, İstanbul olabilir. Evet. İkisinden biri. Ama İstanbul'da da kazanma şansı o kadar yüksek değil.
Evet, kazanma şansı o kadar yüksek değil. Ama İzmir'e aday göstereceklerine ihtimal vermiyorum. Sevgili dinleyiciler, bugün de Satır Arası programının sonuna geldik. 24 Haziran seçimlerini ve seçim sonrası yeni dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmaları masaya yatırdık. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve sizlere sesimizin ulaşmasında yardımcı olan Nuri Göktaş'la birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Hoşça kalın.
Satır arası.